Ayrım 7.
Böylece oy dağılımını lehine çevirmeyi amaçlıyor. Öğrenci örgütlerini kesinlikle istemiyor. Göstermelik kurulsalar bile istemiyor. Çünkü onların sonra daha başka bir yapı kazanacağını biliyor. İşçi örgütlerine, sendikalara karşı çok dikkatli. Kesinlikle ücret pazarlığının dışına çıkmalarını istemiyor. Meslek kuruluşlarına karşı çok dikkatli. Meslek konularının dışına çıkmalarını istemiyor. Bütün örgütlere karşı tutumu depolitizasyon programının bilinçli bir parçası. Depolitize olsunlar, neden böyle oluyor sorusunu sormasınlar. Biraz daha ücret artışı, yazlık dinlenme yerleri, üyelerine konut gibi zararsız görülen konularla ilgilensinler. Herkes kendi küçük bahçesini çapalasın ve Allah'a şükretsin. Özal'ın politika anlayışı bu, demokrasi anlayışı bu. Onun için de demokrat değil. Paranın gücünü biliyor, para imparatorluğunu temsil ettiğini de çok iyi biliyor. O dünyanın sloganını da biliyor, kazandır ve kazan. Kazandırdığından kazanıyor, geçinemeyen milyonlara gösterdiği yol da bu. Kafanı çalıştır ve kazan. Kazanamıyorsan suçlu sensin. Kazanamıyorsan aptalsın. Yolunu bul ve köşeyi dön. Para imparatorluğunda efendi olmanın yolu bu. Efendi olmayan uşak olur. Kural bu. Çıkış yolu kapalı milyonlara, parayla umudun birleştiği piyango kültürünü geliştiriyor. Milli piyango, spor toto, spor loto, at yarışları. Yok yok, istediğini seç. Bilet al, kupon doldur, sonra da bekle. Bugün çıkmazsa yarın çıkar. Bilet al, kupon doldur ve bekle. Ekonomik politika insanları güvensizliğe, açıkgözlülüğe, fırsatçılığa, bireyciliğe sürüklüyor. Para imparatorluğunun ahlak anlayışı bu. Yeni bir insan modeli yaratıyor. Bu ekonomik modelde sosyal adalet geleneksel sadakanın modern biçimidir. Fak fun fon, ben kazanayım, sen sesini çıkarma, sadakanı veririm demek. Ücretlilere vergi iadesi başka bir sevimli tuzak. Milyonlarca insan ayda 20-30 bin lira için fiş topluyor, kağıtlara yazıyor, banka önlerinde kuyruklar yaparak bekliyor, açıktan geldiğini sandığı parayı alıyor. Kapitalizmin şeytan icadı. Elindekini, avucundakini alıp da üstü kalsın diyorlar. Bozuklar senin. Oyun çok açık. Paralı daha paralı oluyor, parasız da daha parasız. Açık. Paralı daha güçlü oluyor, parasız daha güçsüz. Açık. Turgut Özal kitle haberleşmesinin gücünü çok iyi biliyor. Yazıdan çok söze dayalı kültürün yaşadığı toplumumuzda radyo televizyon çok önemli. Bunu biliyor. Radyo televizyona kesinlikle egemen. Bundan vazgeçmez. Bütün yayınlar, bütün programlar, geçerli siyasal ideolojinin ustalık düzenlemeleri. Yeni yayın programı açıklandı. 1988 Ekim'i. Renkli diziler, filmler, belgeseller. Oyalayıcı, eğlendirici, dinlendirici programlar. Bir tutam sanat, bir çitmik kültür. Şöyle zararsız tarafından. Yeni, çağdaş TRT bu. Yazılı basında yüksek kağıt fiyatlarıyla artan maliyetlerle zorlanıyor. Para imparatorluğuna boyun eğsinler. Boyun eğmeyen batsın. Turgut Özal yönetimi bu. Turgut Özal demokrasisi bu. Yanılmayalım. Turgut Özal bir simgedir. Para imparatorluğunun bir simgesi. O gider, başkası gelir. Ama imparatorluk yaşadığı sürece hiçbir şey değişmez. Turgut Özal yıpranırsa, eskirse zaten para imparatorluğu onu değiştirir, yerine yeni bir yüz getirir. Turgut Özal'ın kişi olarak önemi bu kadardır. Önemli olan para imparatorluğunu görebilmek. Reddi gereken dayatma bu. Ya efendi olacaksın ya uşak dayatmasını reddetmek. Ne efendi olmak ne de uşak. Sadece insan olmak. İnsan olmak ve insanı emeğiyle yüceltmek. Başkasının sırtına binmeden yaşamak hakkını istemek. Ne eşek olmak ne eşek aramak. İnsan olmak ve insanlar arasında yaşamak istemek. İnsan olmak hakkı. İnsan olmak hakkı için örgütlenmek. İnsan olmak hakkı için yazmak, konuşmak, çalışmak, yaşamak. Hak edilmeden insan olunmuyor. Belki de ilk bilinmesi gereken budur. Türkiye'de referandum 1988 yapıldı. ANAP ve Turgut Özal evet denmesini istemişti, oyların %35'inde kaldı. Muhalefet hayır denilmesini istemişti, oyların %65'ini aldı. Toplum referandumda hayır dedi. ANAP ve Turgut Özal kaybetti, muhalefet kazandı. Olay son derece açık değil mi? Hayır, değil. Ortadaki hava Turgut Özal'ın kazandığını, hiç değilse kaybetmediğini yansıtır durumda. Neymiş, genel seçimlerdeki oy oranı düşmemişmiş. Referandumun sonucu ne oldu? Kaynadı gitti. Arkadan Şili'deki referandum sonuçlandı. Şili'nin asker diktatörü Pinochet kendisinin daha 8 yıl görevde kalıp kalmamasını referanduma koydu. Şili halkı seçmenlerinin %53'ü hayır dedi, %47'si evet. Pinochet referandumu kaybettiğini kabul etti. Şili'de doğru olan bizde nasıl yanlış oluyor? Anlamıyorum ve gülüyorum. Gülmek stresi azaltır. Ama bu çileden çıkan insanın gülmesidir. Mizahın gerisindeki öfke de bu değil mi? Önemli olan öfkeyi bilince dönüştürmek. Bilinci örgüte, örgütü topluma. İnsanı insana dönüştürmek. Önemli olan bu. Sadece bu. Gözaltında demokrasi. Paneldeyiz. Bilim ve Sanat Dergisi'nin 7. yılı. Dergimiz bir panel düzenlemiş. Türkiye'nin 7 yılı gözden geçirilecek. Ben de 7 yılda barış konusunu anlatmaya çalışacağım. Solumda Varlık Özmenek oturmuş. Paneli yönetiyor. Sağımda Halit Çelenk. Salon ağzına kadar dolu. Kalabalık dışarıya taşmış. Bir susamışlık mı? Birden gözüm sağ tarafa ilişti. Bir kamera paneli filme alıyor. Kameranın yanında da ses kaydeden teyip çalışıyor. Eh diye düşündüm. Bir 7 yılın kutlaması. Dergimiz videoyu alıyor herhalde. Bir kopya istemeli mi? Varlık Özmenek'e döndüm, sordum. Dergi mi filmi alıyor diye. Aklıma belki bir ajans da alabilir diye gelmişti. Sonradan saflığıma çok güldüm ya. İşte insanın duyması başka, başına gelmesi başka. Varlık Özmenek polis dedi. Polis alıyor. Kısaca, net, sakin, polis. Polis toplantıyı filme alıyor. Polis toplantıyı banda alıyor. Bandı bilirim ya, filmi almak yeni uygulama. Birden gözümde sahne değişti. Bir andalar gidersiniz ya, öyle bir şey. Biz panelistlerin oturduğu kürsü bir sanık sırası oldu. Kameranın gözü savcının gözü oldu. Söylediklerimiz suç delili. Bir an, bir saniye, birkaç saniye yeniden panele döndüm. Yeniden panele döndüm. Güney Gönenç'i, Halit Çelengi, Sadun Aren'i, Varlık Özmenek'i, Muzaffer İlhan Erdost'u, Özcan Keskeci zevkle dinledim. Ben de düşündüklerimi söyledim. Panel bitti, iyi bir panel oldu diye düşündüm. Sonra aklıma geldi, arkadaşlara da söyledim. O toplantıda bir duygu içinde kaldım. Sanki kuşatılmış bir kentte gibiydik. Çevrede hazırlıklar vardı. Silahlar dolduruluyor, kılıçlar biliniyordu. Saldırı hazırlıkları olan gidiş gelişler vardı. Kameranın merceği bir silahın namlusu gibi parıldıyordu. İlk o zaman aklıma gelmişti. Gözaltında demokrasiyi yaşıyorduk. Bilincimin bütün katkılarıyla anladım. Demokrasi bu değildi. İşte demokrasi, yasalara uygun işler yaptığın zaman tedirgin olmamaktı. Huzursuz olmamaktı, kaygı duymamaktı. Oysa ben işte bugün burada yapılan her şeyin yasalara uygun olduğunu biliyordum. Hiçbir suçla ilgisi olmadığını biliyordum. Gene de tedirgin oluyordum, huzursuz oluyordum, kaygı duyuyordum. Gözaltında demokrasi buydu. Benim bildiklerimi polis de biliyordu. Polis de bugün burada yapılanların yasal olduğunu, hiçbir suç bulunmadığını biliyordu. Aksi olsaydı işlem yapmaları gerekirdi. Ama günün birinde, kim bilir hangi 12'de, bütün bunların suç sayılmayacağından, iddianamelerin konusu olmayacağından emin olamıyordum. İşte demokrasi bu kaygıyı duymamaktır. Bu kaygıyı duyduğum zaman yaşadığım rejim demokrasi değildir. Demokrasi suç işlemedikçe gelecekten güven duymaktır. Bense suç işlemediğim halde gelecekten güven duymuyordum. Bir yandan da paneller yapılıyor, konuşmacılar konuşuyor, dinleyiciler dinliyordu. Yani demokrasi vardı, öyle ya. Film kameralarının altında, tape mikrofonlarının karşısında demokrasi vardı. Bu gözaltında demokrasiydi. Bursa'da bir başka paneldeydim. 19 Mayıs'ta SHP Bursa İl Örgütü tarafından düzenlenen Gençlik ve Demokrasi Paneli. 19 Mayıs anlamlı bir tarih. Atatürk'ün Samsun'a çıktığı tarih. Gençlik Bayramı. Bursa anlamlı bir kent. Atatürk ünlü Bursa nutkunu burada vermiş. Bursa'ya bir gün önce gelmişiz. Mustafa Ekmekçi ile birlikteyiz. O gün gençleri polis tartaklamış, gözaltına almış. Olay gençlerin tek tip öğrenci derneğine karşı çıkmalarından doğuyor. Gençler bir parkta oturuyorlar, polis de toplanıyorlar diye üstlerine gitmiş. Gençler durumu anlatıyorlar, Ekmekçi valiyle telefonla konuşuyor. Ertesi gün panelde bir yanımda Cüneyt Canver, diğer yanımda panel yöneticisi SHP Bursa örgütünden avukat Asure Hanım, onun da yanında Mustafa Ekmekçi oturuyoruz. Başka panelistler de var, salon gençlerle dolu, hava elektrikli. Gençler öfkeli, gençler kırgın, gençler tepkili. Arkadaşları tartaklanmış, arkadaşları gözaltında. Haksızlar mı? 19 Mayıs gençlerin bayramı değil miydi? Bursa Nutku Atatürk'ün değil miydi? Gözaltında demokrasi diye düşündüm gene. Dikili Kültür ve Sanat Festivali'nde de öyle. Ben gidemedim, okudum, sonra da dinledim. Polis filmi alıyor. Neden alıyorsun diye soruyorlar. Arşiv için diyor. 1990'ı arşiv yapıyoruz. Eğer bu okuduğum doğruysa suçtur. 1990 yeni bir askeri hareketin tarihi olarak söyleniyor. Öyle yazıldı, geçildi. Yazılıp geçilmemesi gerekirdi. Bu sözler sadece Dikil'de bulunanlara yönelik bir tehdit değildir. Ülkenin bütün demokratlarına, bütün yurttaşlarına yönelik bir tehdittir. Suçtur ve hesabının sorulması gerekir. Gözaltında demokrasi, gözaltında kültür, gözaltında sanat, gözaltında bilim, gözaltında gençlik. Gözaltı bir tehdit, bir yıldırma, bir sindirme, bir korkutma. Seni izliyoruz, seni biliyoruz, bak seni filme alıyoruz, bak seni banda alıyoruz. Vatandaşın ne hale getirildiğini çok iyi gösteren bir TV programı vardı geçen günlerde. Bir gizli kamera oyunu yapılmış. Yıldız Parkı'nın girişine bir film asmışlar. İçeri girmeden ayaklarını sil. Türkçe ve İngilizce yazılmış. Yıldız Parkı'nın girişine bir büyük paspas koymuşlar. Güya şakacıktan olacak da vatandaşlar değişik şeyler yapacak da gizli kamera çekecek de bizle izleyip güleceğiz. Ne gülmesi, ben dehşetle izledim. Herkes büyük bir uysallıkla ayaklarını dikkatle sildi. Hele biri kuşkusuz ne olur ne olmaz diye ayaklarını silmekle kalmadı, yanlarını, üstlerini bile paspasa dikkatle sildi. Kimse bu nedir demedi. Kimse ne saçma şey, bu kimin aklına gelmiş demedi. Yürek yaralayıcı bir şey. Sosyal bir test bu. Baskı insanlarımızı ne hale getirmiş? İşte bu hale. Gözaltında demokrasi. Bu işte, bu. Ağustos ayı başlarıydı. Telefon çaldı. Aykut Göker, Ankara'dan arıyor. Eylül ayı dergisine ilişkin konuştuk. Barışla ilgili bir yazı konusunu görüştük. 1 Eylül, Dünya Barış Günü. Yarım saat sonraydı, kapı çalındı. İki polis, Rıza Paşa karakolundan gelmişler, bir celp kağıdı. Karakola uğramam isteniyor. Bahariye moda çevresinin karakoludur burası. Memurları kibar, saygılıdır. Geleceğimi söyledim, gittiler. Karakola gittim. Efendiden bir polis memuru, elinde bir kağıt, biraz sıkıntılı bir yüz ifadesi, oturttu. Ankara Savcılığından bir yazı gelmiş de ifadem isteniyormuş. Nedir dedim? Bir dernek kurulmuş da yasa dışıymış. O konuda bilginiz isteniyor, dedi. Bakayım kağıda dedim. Verdi. Yazıyı gördüm, anladım. Nükleer savaşa karşı hekimler derneği kurulmuştu. Kurucuları arasındaydım. Dernek Şubat 1987'de tüzel kişilik kazanmıştı. Gene 1987'nin Mayıs ayında da Ankara Valiliğince çalışmaları durdurulmuştu. Yasa dışı dernek denilen buydu. Yazıya baktım. Gerçekten de yasa dışı dernek kurulması diyor. Polis memuruna sen yaz dedim. Söyledim. Bu dernek yasal kurulmuştur. Kuruluşu bellidir. İzin verilmiştir. Bu bir. Bir hekim ve bir vatandaş olarak nükleer savaşa karşı olmak hakkımdır ve görevimdir. Bu iki. Polis memuru yazdı, okudum, imzaladım, karakoldan çıktım. Bu dernek bir görev duygusuyla kurulmuştu. Dünyada Nükleer Savaşa Karşı Hekimler Derneği kurulmuş, Nobel Barış Ödülü almıştı. Polis memuru bunların ne kadarını biliyordu, bilmiyorum. O efendiden memur arkamdan ne düşünmüştü kim bilir. Yahu yaşını başına almış adam, muayenehanede oturup işine baksana. Sana ne dernekten mernekten, üstelik daha başında beladan yeni kurtulmuş. Belki de kurtulmamış. Sana mı kaldı bu işler? Rahat mı batıyor nedir? Belki de böyle demiştir. Keşke böyle düşündüyse yüzüme söyleseydi de ben de ona deseydim ki. Bak memur kardeşim, ben yaşını başına almış adamım. Rahatı, keyfi de çok iyi bilirim. Bana rahat batmıyor. Ama bu nükleer silahlar bana batıyor. Sana da batıyor ama sen daha farkında değilsin. Ben farkındayım. Konu bu. Sen de bu işleri fark edesin diye dernek kuruluşuna katılıyorum. Sen kendi çocuklarına bile acımayı bilmiyorsun. Ama ben biliyorum. Senin çocuklarına da, bütün çocuklara da, insanlara da, dünyaya da, hayata da acımayı biliyorum. Onları sevmeyi biliyorum. Onun için bu derneğin kuruluşuna katılıyorum. Konu bu memur kardeşim. Eğer böyle düşünüyorsa yüzüme söyleseydi de ben de bunları söyleseydim. O bir şey demedi, ben de bir şey demedim. Karakoldan çıktım. Gözaltında demokrasi, işte. Peki nasıl aşılacak bu, nasıl düzelecek bu işler? Ortak pazara girilecek de, ortak pazar ülkelerinin demokrasi standardı gelecek de, öyle mi düzelecek? Yoksa siyasilerimiz demokrasinin kendileri içinde önemini anladı da onlar mı değişik bir yol izleyecek? Güvenilir olan biziz, biz. Biz kimiz? Biz demokrasiye dikilen gözlerin içine bakanlarız. Biz demokrasiye dikilen gözlerin içine baka baka düşündüklerimizi söyleyenleriz. Biz demokrasiye dikilen gözlerin içine baka baka söylenenleri dinleyenleriz. Biz rahatın battığı insanlar değiliz. Bize insanlara yapılan zulüm batıyor. Bize insanlara yapılan işkenceler batıyor. Bize insanlara yapılan haksızlıklar batıyor. Biz o zulmün üstüne gidenleriz. Biz o işkencelerin üstüne gidenleriz. Biz o haksızlıkların üstüne gidenleriz. Bize onlar ideolojik hareket ediyor diyenler doğru söylüyor. Bizim ideolojimiz vardır. Gücümüz oradan geliyor. Çevirin kameralarınızı, açın teyplerinizi, elinize alın kalemlerinizi. Arşivinize bu sözleri de ekleyin. Bizim ideolojimiz insan olma ideolojisidir. Bizim ideolojimiz uygar olma ideolojisidir. Bizim ideolojimiz çağdaş uygarlık ideolojisidir. Bizim ideolojimiz demokrasi ideolojisidir. Biz demokrasiye sahip çıkanlarız. Bizi korkutuyorsunuz, biz korkuyoruz. Bu insancadır. Ama korkumuzu aşıyoruz, bu daha insancadır. Bizi zorluyorsunuz, duraklıyoruz. Bu insancadır. Ama bunu aşıyoruz, gene hareket ediyoruz. Bu daha insancadır. Konuşmamızı önlüyorsunuz, yazmamızı önlüyorsunuz, örgütlenmemizi önlüyorsunuz. Biz bütün bunları aşıyoruz, konuşuyoruz, yazıyoruz, örgütleniyoruz. Bu daha insancadır. Bizi göz altında tutuyorsunuz ama boşuna. Biz insanlığı, uygarlığı, çağdaşlığı, demokrasiyi temsil ediyoruz. Sizin gözaltına almak istediğiniz insanlıktır, uygarlıktır, çağdaşlıktır, demokrasidir. Uğraşınız boşunadır. Bunları gözaltına alamazsınız. Yapıp yapacağınız, gücünüz yettiğinde ülkenizin insanlarına zulmetmektir, acı çektirmektir, sömürmektir. Gözaltı mı? Biz göze alıyoruz. Tek tipleşerek Avrupa yolunda. Tek tip giysilerin içinde genç insanlar. Saçları kesilmiş, sanık sandalyelerinde yan yana oturuyorlar. Suçları neymiş? Üniversitede tek tip derneğe karşı çıkmışlar. İzinsiz gösteri yapmışlar. Soruşturma açılmış, bazıları tutuklanmış. Gazetede bir fotoğraf, bir haber. Yakınları gelmiş, çocuklarını öyle görünce gözyaşlarını tutamamışlar. Türkiye, Avrupa topluluğuna katılmakta kararlı olduğunu gösteriyor. TRT'de özel programlar. Kararlı olduğumuzu kanıtlayan yüz ifadeleriyle yetkili kişiler görüşmeler yapıyorlar. Biz kararlı adımlarla yürürken Avrupa adım adım geriliyor. Başbakan uzun ince bir yoldayız diyor. İyi de bu uzun ince yolda tek tip giysilerle mi yürüyeceğiz? Başlar tıraşlı, tek tip mavi giysiler, tek sıra olmuş insanlar uygun adım yürüyüşle kararlı, azimli, disiplinli Avrupa topluluğuna yürüyor. Avrupalıları da görüyoruz TV programlarında. Az saçlı, koca gözlüklü adamlar, falan ülkenin falan yetkilisi, durgun durgun, sakin sakin bakıyor, bir şeyler söylüyor. Bakalım diyor, erken diyor, olur günün birinde diyor. O diye dursun, biz tıraşlı başımız dik, tek tip giysilerimiz bir örnek, kararlı adımlarla yürüyoruz. O baka dursun. Biz bu tek işini severiz, çift lafı midemizi bulandırır. Bu çift lafı aklımıza olmadık şeyler getirir. Ne demek çift? Bir kadın, bir erkek demek değil mi? Bir kadınla bir erkek ne yapar? Ayıp şeyler yapar, günah şeyler yapar. Yapar ve oruçlu kafamızı bozar. İzmir'de bir bekçinin kafası da böyle bozulmuş. Kordon boyunda bakmış ki ne görsün? Sarmaş dolaş bir çift. Ne ulan bu? Burası neresi? Biz ne yerine koyuyor bunlar? Dikilmiş çiftin karşısına. Ne bu hal demiş? Burası Avrupa mı? Demiş. Sarmaş dolaş çiftin erkeği de işi bilememiş, dikilmiş bekçinin karşısına, burası Avrupa demiş, biz evliyiz, geziyoruz demiş. Vay ki vay, ne dedin sen, burası Avrupa ha, evlisin ha, geziyorsun ha, yürü karakola. Yeni evli çift gitmiş mi karakola, adamcağız orada da durumu pek kavrayamamış, günahı boynuna benzer şeyler mi söylemiş, ileri geri konuşmuş mu ne, tutuklanmış. Yani evli kadıncağız kendini tutamamış, kocasının boynuna sarılmış, yapmayın bizi ayırmayın falan demiş ama nafile. Kadını teselli etmişler, 3 ay hapis ama 36 gün yatar, merak etme falan demişler. Avrupa ha, Avrupa öyle mi? Sarmaş dolaş gez bakalım, görürsün gününü. Bu Avrupa meselesi pek aklıma yatmıyor ya, dur bakalım. Öyle ya, dili diline uymaz, adeti adetine uymaz, aklı aklına uymaz, fikri fikrine uymaz. Avrupalı bu. Tek tip derneği bilmez, tek tip giysiyi bilmez, tek sırayı bilmez, tek düşünceyi bilmez, tek tip insanı bilmez. Bizim çoğulcu molcu dediğimize bakmayın. Özünde tekilciyiz biz. Çok parti olsun deriz ama tek tip olacak. Çok ses olsun deriz ama tek tip olacak. Çok sesli müzik dediğimiz bile tek tip notalı. Tek tiplik sözcüğünün Avrupa dillerindeki karşılığına bakıyorum. İngilizce'de uniformity, Fransızca'da uniformit, tek tipin karşılığı uniform. Uniform sözcüğünün Latince kökeni de Webster sözlüğüne göre uniformis iki sözcükten oluşuyor. unistek ve forma, biçim. Unus, huni sözcüğünün türevleri olan union, birlik, universal, genel, universe, dünya sözcükleri biliniyor. Üniversite sözcüğü de bu kökten gelme. Form, biçim sözcüğünün de yayılan bir kullanım alanı var. Ünlü reform sözcüğü yeni biçim demek. Deforme, biçimi bozulmuş anlamında dilimizde yer almış. Formasyon, biçimlenme olarak anlam taşıyor. Formül, belirlenmiş biçim. Formalite, uygulanması gereken biçim olarak kullandığımız sözcükler. Sözcüklere yüklediğimiz ağırlık bile bizim nerelerde olduğumuzu göstermiyor mu? Uni sözcüğü genişliyor, yayılıyor, bütün dünyayı kapsıyor. Bütün düşünceleri kapsıyor, bütün insanları kapsıyor, üniversite oluyor, üniversite oluyor. Bizim kafamızda ise tek oluyor, daralıyor, tek tip düşünce oluyor, tek tip dernek, tek tip giysi, tek tip insan oluyor. Üniversiteyi bile tek tipleştirmek değil midir YÖK? Form sözcüğü de genişliyor, yayılıyor, kapsamı büyüyor, reform oluyor, informasyon oluyor, formasyon oluyor, formül oluyor. Bizim kafamızda ise form özlediğimiz tek biçimdir. Üniform, üniformite, üniformasyon sözcüklerinden dilimize en çok yerleşen biçim üniforma. Üniforma deyince de aklımızdaki çağrışım subayların giydiği giysi. Bu çağrışım eksik kuşkusuz. Üniforma tek tip giysi demek. Polis de, yargıç da, doktor da, işçi de çalışma sırasında üniforma giyiyor. Renkleri değişik de olsa, biçimleri değişik de olsa sonuçta üniforma. Üniforma giysi olarak çağrışım yaptırsa da kanımca bu çağrışımdan uzaklaşmak, sözcüğün topluma verilmek istenen tek biçim anlamını irdelemek gerekli. Dikkat edilmesi gereken nokta toplumu tek tip anlayışıyla yönetmek isteyen siyasal iktidar sahiplerinin kimler olduğudur. Önemli nokta toplumu depolitizasyon anlayışıyla kendini yönetmenin dışında tutmak özlemlerinin kimlerin özlemi olduğudur. Önemli nokta kimlerin insanların bir araya gelişini istemediği, örgütlenmeye karşı çıktığı, örgüt kavramını eli kanlı terörle özdeş kılmak isteğidir. Önemli olan bu özlemlerin, bu istemlerin, bu niyetlerin siyasal iktidara sahip olan ya da siyasal iktidara talip olan sivil kadrolar içindeki sahiplerini tanıyabilmektir. Çünkü ülkedeki sıkıntıları ara rejime bağlayıp demokrasi mücadelesi görüntüsü altında ara rejimi sürekli kılma çabalarının sahipleri onlardır. Çünkü siyasal iktidarı paylaşma kavgasına demokrasi mücadelesi etiketini takanlar onlardır. Bugün sivil toplum sözünü ağızlarından düşürmeyenler, sivil toplumun özgürlükler toplumu, politikleşme toplumu, örgütlenme toplumu, insan hakları toplumu olduğunu bilmezler mi? Kuşkusuz bilirler. Bilmeleri gerekir değil, bilirler. Ama onların akıllarında tek tipleştirme vardır. Yaptıkları da akıllarındaki özleme uygun, tutarlı bir stratejinin uygulanmasıdır. Bilirler ki toplum özgürleştikçe, politikleştikçe, örgütlendikçe, insan haklarına sahip oldukça dayandıkları çıkar gruplarının çıkarlarını koruma olanakları azalacaktır, daralacaktır. Bilirler ki toplumdaki yağmaları, emeğiyle geçinenlerin alın terlerinden topladıkları nimetlerin sonu gelecektir. Tek tipleştirme çabasının altındaki amaç budur. Her şeyi tek tipleştirme, böylece denetleme, işine gelmeyeni ayıklama, işine gelmeyeni karalama çabalarının amacı budur. Bu çabaların demokrasi havarileri içindeki sahiplerini tanımanın önemi de buradadır.